Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ahval'den herkese merhabalar. Yakamoz'dayız. Profesör Cengiz Aktar konuğumuz. Merhaba Cengiz.
Merhaba, iyi akşamlar Yavuz.
İyi akşamlar. Şimdi bugün bir sıcak gelişme var. Almanya Merkel hükümetinin Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara'ya geldi bugün ve muhatabı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. Konu tabii belli. Yani Doğu Akdeniz, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ağırlıklı. Başka konularda konuşulmuştur eminim. Daha sonra bir basın toplantısı düzenlediler. Aslında önemli bir buluşma bu. Sen izledin basın toplantısını. Gözlem ve yorumlarını alayım.
Yani 37 dakikalık bir basın toplantısı birçok afaki lafın içerisinden şimdi anlatacağım nelerin altını çizdiğimi ama o kadar çok meseleyi konuşmuşlar ki her ikisi de söyledi bunu. Yani bu kadar kısa zaman içerisinde bu kadar derin konuları ayrıntısıyla ve ciddi bir şekilde ele almak mümkün değil zaten. Dolayısıyla hızla üstünden geçmişler demek daha doğru. Basın toplantısında bir takım sorular soruldu. Esas orada önemli cevaplar var. Ve genel hava son derece samimiydi. Bu zamanında bir Sigmar Gabriel vardı. Mevlüt Çavuşoğlu'yla çay içen Alman Dışişleri Bakanı, hatırlıyorsun.
Evet.
Biraz aynı hava cereyan etmiş, öyle anlaşılıyor.
Sıcak, yani biraz böyle kanka gibi.
O hem de nasıl, birbirlerine Heiko ve Mevlüt olarak hitap ediyorlar falan. Yani böyle çok enseye tokat durumu. Fakat yani sonuç olarak aslında pek bir şey yok. Şimdi Almanya'nın tavrı bu Türkiye'den gelen olumlu Avrupa'ya yönelik mesajların adresinin kendi olduğu üzerineydi. Bu önemli. Yani bu bütün bunları biz becerdik diyor. Yani o cüce, yani siyasi cüce Almanya bütün bunları ben hallettim ve bunun şimdi semeresini görüyoruz ve Türkiye ve benim attığım adımlar sayesinde, verdiğim telkinler sayesinde ve son Aralık toplantısında Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye yönelik çok sert bir karar çıkmaması sayesinde bunu bugünlere geldik demeye getirdi aslında. Mevlüt Çavuşoğlu da buna bir şekilde cevap verdi tabii. Ya aslan kaplan, yani bir kan bir yani amiyane tabiriyle kanka durumu. Zaten yani bu yeni bir şey değil. Yani Almanya artık açık ve net bir şekilde Türkiye'nin Avrupa'daki sözcüsü konumunda. Şimdi
sözcüsü ve hamisi de denebilir mi?
Tabii tabii, hamisi. Tabii sözcüsü, hamisi, sponsoru. Şimdi bu burada çok önemli bir nokta var. Geleceğim oraya. Şimdi önce tabii Mevlüt Çavuşoğlu konuştu. İşte enine boyuna değerlendirdik dedi. İkili ilişkiler, işte çok taraflı, yani Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri falan. Ve vize serbestisi olabilir dedi. Ondan sonra döndü, gümrük birliğinin tadilatı, revizyonu olabilir dedi. Müzakereler başlayabilir demiyorum, o kadar da değil dedi. Yani kendisi de işin böyle. Yani vahametinin farkında, tabii böyle bir şey söz konusu değil. Ama yani verdiği mesajlar işte şeyini anlattı. Hem kendi başına konuşurken hem sorulara cevap verirken. İşte 25'inde Yunanistan'la görüşmeler başlıyor. Bu arada ben 21'inde Brüksel'e gidiyorum. Orada da son derece yoğun bir gündemi var. Yani bir gün içerisinde Ursula von der Leyen'i görecek, Charles Michel'i görecek, NATO Genel Sekreterini görecek. Bunun dışında Avrupa tarafında, tekrar unuttum, bir dolu komiserle görüşecek. Ondan sonra bir de ikili, yani Belçika'nın Dışişleri Bakanı'nı görecek. Yani bir gün içerisinde bu kadar çok toplantıdan bir şey çıkmaz. Onu demek istiyorum. Yani, bunlar dostlar alışverişte görsün diye yapılmış toplantılar. Tabii bütün bunun, yani bu hercümerçin mühendisliğini Almanya yapıyor aslında. Yani bunu bir kenara not etmek lazım. Yani Almanya
koordinatörlüğünü yapıyor, evet.
Evet. Yani koçluğunu yapıyor. Ve destekliyor hem büyükelçisiyle, hem Berlin Auswärtiges Amt'la, yani Dışişleri Bakanlığı'yla, hem de Ankara'ya yeni atanmış olan AB Büyükelçisi ile. Onun da çok büyük rolü var bu mühendislikte. Yani bunlar bu yatıştırma politikasının altlığını yapıyorlar. Ama şimdi genelde, yani ortada aslında pek bir fol ve pek bir yumurta yok. En somut mesele bu 18 Mart'ta işte, yıl dönümü olacak olan 2016'da imzalanmış mülteci anlaşması. Türkiye'nin bununla ilgili bir teklifi var. Hala bir cevap gelmemiş. Bunun dışında somut olarak nitelendirebileceğimiz bir mesele daha var. O da dile getirildi Mevlüt Çavuşoğlu tarafından. Bu Akdeniz Konferansı dedi. Onunla ilgili de bir teklif verdik. Onun da cevabını alamadık diyor. Tabii bütün bunlar çok
Pardon,
havada.
Söyleyen, alamadık diyen kim? Maas mı?
Yok, hayır. Çavuşoğlu. Yani Türkiye bir teklif getirmiş. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifiydi malum, Akdeniz Konferansı. İyi de o Akdeniz Konferansı'na, yani Kıbrıs olarak kim katılacak falan. Yani bunlar hepsi olmayacak dualar. Şimdi burada istikşafilerle alakalı olarak iki tane önemli nokta var.
Türk-Yunan görüşmeleriyle ilgili olarak. Evet.
Evet, 25'inde başlayacak olan görüşmelerle ilgili. Bu görüşmeler konusunda tabii her ikisi de son derece umutlu, ama Çavuşoğlu şöyle bir şey söyledi. İki şey söyledi. Yani malum şeyleri tekrar etti aslında. Biz her konuyu konuşmak istiyoruz dedi. Ve Yunanistan tarafı da her konuyu değil, sadece daha önce ne konuşulduysa onlar konuşulacak dedi. Fakat orada Çavuşoğlu tuhaf bir şekilde dedi ki önceki 60 görüşmede her şey konuşulmuştu, şimdi de her şey konuşulacak dedi. Böyle bir şey yok tabii. Hmm. Ondan sonra iki, bununla bağlantılı olarak
hayır, önceki, pardon, lafını unutma. Önceki 60 görüşmede bir takım konulara değinilir gibi olmuştur, geri çekilinmiştir. Yani
tabii ki. Elbette,
belki,
doğru.
Belki
tabii,
kastettiği
öyle.
Budur.
Öyle, tabii. Yani bu her türlü konu, yani işte Yunanistan'daki Türk Müslüman azınlık dahil, işte efendim müftünün tayini, bilmem ne, bin tane mesele var yani Yunanistan'la Türkiye arasında. Tabii bunların konuşulması Yunanistan açısından söz konusu değil. Tekraren bunu söyledi. Fakat bu arada tabii geminin geri çekilmiş olması, Barbaros'un, o bir şekilde teyit edilmiş oldu tabii bu müzakerelerin başlıyor olmasının, çünkü başka türlü başlamaları mümkün değildi.
Pardon, Barbaros'un mu? Oruç Reis
Barbaros'un,
Barbaros'un mu?
Barbaros dedi, ama her neyse, yani o Kıbrıs'ın...
Şimdi şöyle bir şey var Cengiz, şöyle bir şey var. Oruç Reis zaten Antalya Körfezi ile sınırlı bir yerde tutuluyor. Ama az önce yine basın toplantısı izleyen birilerinden galiba Aydın Sezer'di. Şöyle bir tweet attı. Heiko Maas 2. üst üste, Barbaros'un da işte Kıbrıs tarafından geri çekilmesinden.
İşte ben de onun için dedim.
Dedi. Dolayısıyla ilk defa Türkiye kamuoyu Barbaros'un da, çünkü haber karartması var biliyorsun, her şey kapalı cereyan ediyor. O taraftan Türkiye'ye limana geri çekildiğini de öğrenmiş bulunuyoruz.
Tamam, Aydın
Bir
Sezer
komutan
doğru
yani bizim
noktaya parmak.
muhabirliğimizi yaptı.
Evet, doğru noktaya parmak basmış. Ben de yani o gemilerin hepsini birbirine karıştırıyorum zaten. 5 tane var. Yavuz, Fatih, şu bu falan ama evet, Barbaros dedi Ekomas. Demek ki onu da çekmişler. Tabii bunların yani bunları iç kamuoyuna anlatabilmeleri gerekiyor. Her neyse, kendi meseleleri. Ama istikşafilerle ilgili başka bir şey, başka bir iddiada da daha bulundu. Bu da önemli. Toplantıların Yunanistan tarafından kesildiğini iddia etti. Bunu böyle gözünü kırpmadan söyledi. Halbuki bu doğru değil. Tam aksine istikşafiler Türkiye tarafından kesildi ve bu Yunanistan'a sığınmış olan 8 subayla alakalı olarak kesildi.
15 Temmuz darbe teşebbüsünden hemen sonra
evet, tabii, hemen.
Ankara'da yaşanan öfke nedeniyle Ankara
aynen ondan
tarafından
oldu.
kesintiye
Aynen ondan oldu. Bu da
kurtulmuş bir
söylenmiyor.
İstikşafi görüşme trafiğinden söz ediyoruz. Doğrudan
Tabii.
Doğruya bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın öfkesi nedeniyle ve o işte oraya kaçan subayların iade edilmemesi
Aynen öyle.
meselesi nedeniyle. Onu da vurgulamak lazım tabii. Tabii
Evet.
böyle bir sorun var. Yani yine lafını unutma.
Yok.
Mevlüt Çavuşoğlu yani giderek yani Trump nasıl bir yalancılıkla suçlanan bir şeye dönüştüyse Mevlüt Çavuşoğlu'nun her söylediğini maalesef biz gazeteciler, editörler olarak teyitini bir şekilde aramak, almadan da son derece ihtiyatlı bir şekilde iddia etti şeklinde vermek durumunda kalıyoruz. Yani Mevlüt Çavuşoğlu'nun üzerine böyle bir damga yapıştı. Söylediği şeylerin büyük bir kısmının çünkü yalan olduğu ortaya çıktı. Doğru olmadığı ortaya çıktı. Bir şey
O
söylüyor.
Kelimeyi kullanmak
Muhatabı
istemedim ama öyle.
olduğu, muhatabı muhatap aldığı karşı taraftan 3 saat sonra, 5 saat sonra neyse bir başka tam tersi açıklamalar geliyor. Bunu defaten yaşadık biz basın olarak, medya olarak.
Şimdi bu yani bu son derece böyle çiçekler açan bahar havası içerisinde gene Çavuşoğlu'nun sert ettikleri arasında iki tane nokta daha var. Bir tanesi Ermenistan meselesi gündeme geldi. Hatırlamıyorum artık soruda mı geldi yoksa ilk kendi açık sorulardan birinde geldi yanılmıyorsam. Biz Azerbaycan ve Türkiye olarak dedi. Duydun mu? Resmen böyle dedi.
Evet.
Biz Azerbaycan ve Türkiye olarak dedi. Yani verdiği cevap. Ermenistan da işte gerekeni yaparsa böyle bir yeni bir orada bir mimari ortaya çıkar mealen söylüyorum. Bunu da bir kenara not edelim. İkincisi bu
Bunu not
önemli
edelim.
ve
Şunu
yeni.
da ekleyeyim. Şunu da ekleyeyim. Yine medyadan gözünden kaçan bir gelişme. Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı ziyaret etti Türkiye'yi. Nasıl ki Türkiye tarafı ve daha çok Türkiye tarafı, Azeri tarafı dile getirmiyor. Türkiye tarafı sürekli olarak iki devlet, tek millet diyor ise aynı şekilde dikkat çekici bir şekilde Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı da toplantı arkasından yaptığı açıklamada bunu Pakistan basınından öğreniyoruz. Yine iki devlet, tek millet kavramını kullanmış Pakistan ve Türkiye bağlamında. Yani bunları da altını çizmiş olalım.
Etti 3. Şimdi gelelim esas bilgiye. Bu bence yeni, hiçbir yerde daha önce duymadım. İlk defa Libya'daki siyasi süreci desteklediğini söyledi Türkiye'nin Mevlüt Çavuşoğlu.
Barış sürecini yani.
Efendim?
Barış sürecini.
Evet. Yani şu sırada bütün Birleşmiş Milletler özel temsilcisinin riyasetinde yürütülen ve farklı yerlerde cereyan eden, yani Mısır'da, Fas'ta, Tunus'ta ve İsviçre'de cereyan eden bütün görüşmelerin, yani bu siyasi süreci Türkiye'nin desteklediğini söyledi. Bu bir ilk. İlkti. Bu hiç böyle bir şey yoktu bugüne kadar. Bu kadar açık ben işitmedim yani. Şimdi gelelim Almanya'ya, Almanya'nın temsilcisine. Dediğim gibi bütün bu olup bitenlerin ve olumlu havanın biraz kendileri sayesinde olduğunu ima ettikten sonra aslında açık açık söyledi, yani çok çalıştık dedi. Ve saymadım ama yani birisi sıkılmazsa oturup sayabilir. 20-25 kere falan olumlu lafını kullandı Türkiye-Avrupa ilişkileri için. Yani bu yani işte bir şeyi 40 kere tekrar edince olurmuş derler ya.
Pozitif agenda, yani olumlu gündem.
Pozitif agenda, evet, akılları sıra oraya doğru gidiyor. Fakat tabii esas meselelere geldiğinde konu, yani işte gümrük birliği, vize muafiyeti, müzakereler falan. Müzakerelere zaten hiç girmedi. Çünkü yani bir kere yani 27 ülke adına konuşması söz konusu değil. Gümrük birliğinden hiç bahsetmedi. Vize muafiyeti konusunda gelen soruya da şöyle bir sahtekarca cevap verdi. Geçen sene o kadar çok başka konuyla ilgilendik ve Doğu Akdeniz ve Ege meseleleriyle uğraştık ki buna vakit zaman sıra gelmedi.
Gelmedi.
Yani ve şimdi esas burada bir nokta daha var. Bence bu da hakikaten Almanya'nın nerede durduğunu çok iyi gösteren bir ifade. Bunun altını çizerek söylüyorum. Alman vatandaşlarının, Türkiye'de tutuklu olan Alman vatandaşlarıyla ilgili, Almanya vatandaşlarıyla ilgili bir soru geldi. Ve cevabı ben iç politikaya girmem oldu. Hey komasın. Yani bu şunu gösteriyor bize. Yani Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'nin iç siyaseti ve Türkiye'deki ceberrut rejimin icraatlarıyla ilgili söyleyecek hiçbir lafı kalmamıştır.
O
bu
sayfayı,
zaten yeni değil.
O
bu yeni
sayfayı kapatmış
değil.
Görünüyorlar.
Açık ve net. Bu yeni değil ama. Yani yeni değil ama bu kadar açık hiçbir zaman söylememişlerdi. Bunu da böylelikle söylemiş oldular. Son olarak da bu son derece sıkıcı ve böyle böyle gülücüklerle dolu falan böyle ama yapmacık basın toplantısının sonunda ikisini de gevşeten, fena halde gevşeten bir soru geldi. Mesut Özil. İkisi de gevrek gevrek bu konuya balıklama atladılar ve işte futbolun yok önemi şu bu falan böyle pek hoşlarına gitti yani. Mesele bundan ibaret.
Evet, yani zaten tahmin edebileceğiniz gibi manşetler de bu basın toplantısından Mesut Özil üzerine kurgulanacak. Tabii asıl önemli olan noktalar biraz güme gidecek, kenara itilecek demektir. Aslında şunu toparlayacak olursak, yani sonuç itibariyle belki yeni bir aşamadan söz ediyoruz. Bu tavır Almanya'nın izlemiş olduğu ya da daha belirgin bir şekilde sergilemeye başladığı tavır aslında Avrupa Birliği'nin bir şekilde amiral gemisi diyebileceğimiz öncüsü ya da en önemli gücü diyebileceğimiz Almanya'nın Türkiye ile olan ilişkilerde, ki Türkiye hala kağıt üzerinde de olsa bir müzakere ortağı, artık Avrupa Birliği'ni Avrupa Birliği yapan o temel değerlerden tamamen koptuğunu mu söyleyeceğiz? Yani
tabii, tabii.
O mevzu kapanmıştır. Dolayısıyla artık hareket şeması, davranış kalıbı Almanya söz konusu olduğunda Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde Avrupa değerlerinden tamamen kopuk, Avrupa'yı Avrupa yapan değerlerden, demokrasi, insan hakları, işte insan onuru gibi temel Kopenhag kriterleriyle belirlenmiş temel şemadan kopuk bir şekilde cereyan edecek bundan sonra. Denebilir mi?
Tabii tabii tabii. Şimdi bu esasen bunu tekrar bunu 2016'da Almanlar başlattı aslında. Yani ilk bu 2015 yazındaki mülteci krizi sonrasında masaya oturulduğunda zamanın İçişleri Bakanı Thomas de Maizière kendisine bir soru yöneltildi. Yani Türkiye ile bu mülteci anlaşmasını imzalıyorsunuz ama tam olarak Mart 2016'ydı. Tam o sırada da bu Zaman grubuna el konmuştu. Zaman kapanıyordu yani bütün gazete. Bununla ilgili Alman gazeteciler bir soru sordular. Yani Türkiye'de rengi ne olursa olsun bir yayın organı, bir medya kuruluşu kapatılıyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz bir şey söylemek ister misiniz diye bir soru yöneltmişlerdi Thomas de Maizière'e ve kendisi de aynen şu ifadeyi kullanmıştı. Biz insan hakları konusunda hakem değiliz demişti. Ve bunu ilk defa Almanlar başlattı.
2016'da.
2016 Mart. 2016 Mart. Tam şeyden önce yani. Daha önce Ekim ayında 2015'in Ekim ayında yani kriz yazdaki yazın cereyan eden mülteci krizi sonrasında komisyon başkanı da benzer bir şey söylemişti Lüksemburglu. O da yani bizim Türkiye'ye iç politika konusunda söyleyecek bir şeyimiz yok diye. Yani müzakerelerin artık askıya alınması ve Türkiye'nin artık yani tamamen üyelik yolundan çıkmasıyla ortaya çıkan bir fiili durum var. O da herhangi bir üçüncü ülke haline gelmiş olması Türkiye'nin. Tek farkı çok yakınında Avrupa'nın. Avrupa'yla çok sıkı fıkı ilişkileri var. Avrupa'da yaşayan bir Türkiye'li nüfusu var falan filan. Ama yani bunun dışında artık bugün de Heiko Maas'ın teyit ettiği gibi artık Avrupa'nın Türkiye'nin iç meselelerine ve yani Türkiye'deki insanların siyaseten, iktisaden ve diğer her türlü konuda gördükleri zulme yönelik bununla alakalı söyleyecek hiçbir lafı kalmamıştır.
Başkan Erdoğan geleceğimiz Avrupa'da dedi ama yani bu nasıl işte bir çerçeveye oturuyor? Yani aslında bu görüşme biraz yani Başkan Erdoğan'ı ve hükümetini memnun edecek bir tavır
ifade ediyor
Almanya açısından.
Tamamen öyle. Tamamen öyle. Zaten şöyle bir şey oldu. Bu da önemli. İyi ki hatırlattın. Yani iyi ki buraya geldi laf. Mevlüt Çavuşoğlu, Heiko Maas, biz iç politika ile ilgili bir fikir serdetmeyeceğiz, etmiyoruz, ilgilenmiyorum falan dediğinde Mevlüt Çavuşoğlu'nun ağzı kulaklarına vardı.
Evet. Evet, netleşen bir ilişki formatı söz konusu artık. Bundan
tabii
sonra denebilir belki. Bundan sonra da izleyeceğiz bakalım nasıl seyredecek Türkiye-Almanya ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bundan sonra. Teşekkürler Cengiz. Bu basın toplantısını izledin. Aktardığın gözlem ve analizlerle ilgili olarak izleyicilerimiz adına sana teşekkür ederiz. Yakamoz burada noktalanıyor. Tekrar başka bir yakamozda, başka bir sohbette buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.